Ayrım 25.
Kahvelerin taraçalarında şişman adamlar yaka açık oturuyorlardı. Kapıcılar kapıların eşiğine oturmuş örgü örmekteydiler. Dört bir yanı tatlı bir tembellik sarmıştı. Herkese gülümsüyordu ve taksi şoförü Janet'e iyi tatiller dilemeyi bile unutmadı. Trende yine Sudetlerden, Hitler'den, savaştan konuşulmaktaydı. Dinlemiyordu Janet. Bütün bu konuşmalar soyut ve gerçekten kopmuş gibi geliyordu ona. Nihayet Flory göründü. Niçin mi seçmişti bu sadece şarap tüccarlarının bildiği, mavi ballar ortasında kavrulmuş yatan beyaz köyü? Bu güzel adı Flory, onda çocukluk anılarını uyandırmıştı belki. Uzun bir süredir Paris'ten ayrılmamıştı Janet. Açık hava, yeşillik ve sükun baş dönmesi verdi ona. Yeniden doğmuştu sanki. Sabahların tazeliğini tadıyor, tarlalarda koşuyor, tepelerden aşıyordu. Ve burada her şey sakindi. Değişikliğe katlanmayan bir tabiilik içindeydi. Çok yıllar önce daha küçücük bir kızken bunlara benzer evleri ve bağları görmemiş değildi Janet. Ve kendi kendine bir barış vahası diye tekrarlayıp duruyordu gülerek. Ama bu sefer doğruyu söylemekteydi. Bağcılar kütükleri kükürtlemekteydiler. Her şey maviydi. İnsanların kılığı, elleri ve her bitkiyi büyük şefkatle inceliyordu insanlar. Bulutsuz göğü memnun bakışlarla seyrediyor ve bu yıl şarap iyi diyorlardı. Yaşanmış yılların tespihini çekmeye koyulduklarında anıları hep yaz mevsimlerine takılıyordu. O yıl çok mu güneşliydi, şarap iyi miydi? Eski şişelerin etiketleri haber veriyordu mutlu yıllardan ve derin bir sessizlikle yüklü Ağustos sıcaklarının anısıyla canlanıyordu hafızalar. Öte yandan da salkımlar olgunlaşmaktaydı. İleride vadilerin orada ağaçlar vardı. Herkes kendi hayatını sürüyordu. Meşeler, kara ağaçlar, diş budaklar insanlardan daha yaşlıydı ve insanlar ağaçların gölgesine derin bir saygıyla yorgunluk çıkarmaya ve sevişmeye geliyorlardı. Ağaçların altındaki çimenlere oturup yemek yiyor, uyuyor, koklaşıyorlardı. Hele bu ağaçların içinde bir tanesi vardı ki Janet bayılıyordu. Bulanık sulu küçük bir derinin kıyısındaki büyük bir diş budak ağacıydı bu. Yaprakları simsiyah görünüyordu beyaz göğün üzerinde. Kalın, dik, dayanıklı bir gövdesi vardı ve Janet bazen sükunu korumak üzere köyün girişinde böyle dikilmiş olduğunu düşünüyordu ağacın. Flory'de bile savaş konuşulmaktaydı. Spikerin sesi, köylülerin büyük, bardaklar içinde getirilen kalın şarabı ağır ağır yudumladıkları kahvenin yarı karanlığında her an patlıyordu. Yabancı ve kırık bir sesti bu, şehrin sesi. Sudetlerden, Heinlein adında birinden söz ediyordu. Hemen suratı asılıyordu bağcıların. Savaşın hiç fark ettirmeden kendilerine yaklaştığını seziyorlardı. Demeye kalmadan koca sakallı, aydınlık yüzüyle şenlikçi Öjen geliyordu. Avusturyalı adını takmışlardı ona. Neden belli değil. Aslında civar köylerden birinde doğmuştu. Ve övünerek anlatmaya koyulurdu hemen. Bugün tam 40 tane yengeç indirdim mideye. Ve Heinlein derhal unutulur, Avusturyalı'nın etrafı sarılıverilirdi. Yengeçleri hangi ırmaktan tuttuğunu sorarlardı tabii. Ama maskara cevap vermez, sadece gülerdi. Önem verilen öteki olaylar, bir işçi bayramı için şarap satın almaya gelmişlerdi Lyon'dan, bar çubuğundan yontulma bir tribüşon satmıştı turistlere ihtiyar Boger. Bir de kahvecinin keçisi daha kaçmıştı. Geçen hayatın örgüsü bunlardı işte. Ama birdenbire gazeteler ve radyo ölülerden söz etmeye başlıyordu. Yaşayanlarsa bu meseleleri derinleştirmemeye çalışıyorlardı. Kendini çevreleyen dünyanın bir parçası haline almıştı Janet. Bağcılarla son derece dosttu, ona sürekli ikramda bulunuyorlardı. Garip bir kız diyorlardı onun için kendi aralarında. İyi ve hoş kız demekti bu. Paris'i hemen unutmuştu Janet. Yalnızlığından, sıkıntılı ve yorucu bir işten gayrı ne bırakmıştı ki Paris'te? Şoseden durmaksızın akan, içleri Parisli şık kadınlarla dolu otomobiller, düşman bir dünyayı hatırlatıyorlardı ona artık. Ve boğuntuyla düşünüyordu. Yakında her şey bitecek. Ve işte yakıcı Ağustos güneşinin herkesi kahvenin serinliğine doğru ittiği bu düşüncelerden arınmış sükun dolu günlerden birinde Paris'te bir adamla tanıştı. Kırda nasıl giyinilirse öyle giyinmişti adam. Yıkası açık bir gömlek, örme keten ayakkabılar. Neşeli havası, kararmış piposu, sarkık yanakları, alaycı yüzü, dikkatli ve hayat dolu gözleriyle daha çok maçonlu ya da dijonlu bir şarap tüccarına benziyordu. Yanaklarını şişirip dilini şaplatarak tadına vara vara yudumluyordu şarabını. Kahvede herkese uyku basmıştı sıcaktan. Patron kadın horlamaktaydı. Neşeli bir gününde olduğu anlaşılan pipolu adam sırasıyla patronu ve Avusturyalıyı taklit ederek güldürüyordu Janet'i. Sonra da bir Marsilya hikayesi anlattı. Olive'i taklit ediyordu nefis bir şekilde. Dün Canebière'de Maurice'i gördüm. Hey Maurice, günaydın beyim diye bağırmaya koyuldum ama dönüp bakmadı bile. Düşünün ki ne seslendiğim adam Maurice'miş ne de seslenen ben. Kahkahayı basmıştı Janet. Çok güzel. Demek ne o oymuş ne de öteki o. Ve o kadar çok gülmüştü ki patron bir aralık uyanır gibi olmuş, hafif bir gülümseyişten sonra yeniden dalıp gitmişti. Bu tanımadığı adam ne genç ne güzel olmadığı halde hoşuna gitmişti Janet'in. Basitliği, yumuşak alaycılığı ve halindeki canlılıkla kendine çekmişti adam onu. Bütün tavırların ve bütün vurguların yalancı olduğu bir dünyadan, aktörlerin dünyasından geliyordu Janet. Rahatça şakalaşarak konuşabildiği bu adam herhalde bir şarap tüccarıdır diyordu kendi kendine. Nedense hoşuna gidiyordu. Hava serinleyince birlikte çıktılar ve Janet onu sevgili ağacının altına götürdü. Otların üzerine atmıştı adam kendini, sonra şapkasını çıkarıp alnında biriken terleri silmişti fularıyla. Ne güzel yer burası. Bunu söyler söylemez de birdenbire hüzünlenmişti. Janet de karardı nedense. Kederlendiniz işte. Yanıma yaklaşanları buza çevirmek kabiliyeti vardır bende. Hani masallarda bir takım insanlar vardır. Kum altın olur avuçlarının içinde. Benimle tersi olur bunun. Altın kuma döner ben dokununca. Anlıyorum evet. Janet o kederin içinde Paris meydanlarından birinde bir atlı karıncanın yanında duran bir başka ağacı, tozlu ve uykulu bir ağacı hatırladı. Mutlu olabilirdim pekala diye geçirdi içinden. Niyet etmişti mutluluğu sanki. O da bu adam gibiydi işte. Altına dokunsa kum oluyordu. Yabancıyı bir kat daha sevdi Janet bunları düşününce ve şaşkınlık dolu bir sesle sordu. Birdenbire dost oluverdik gördünüz mü? Kim olduğunuzu bile bilmiyorum üstelik. Ben aktristim. Aktristim ama ünlü bir oyuncu olduğumu sanmayın sakın. Küçük bir aktristim ben o kadar. Radyoda çalışırım. Adım Janet Lambert. Kısaca Janet. Siz? Desire. Fransa'da şüphesiz 100.000 tane Desire vardır. Dupontlar gibi tıpkı. Mamafi ben bir Desire'den söz edildiğini hatırlarım. Milyoner bir Desire. İlginç bir adammış dendiğine göre ve tabii namussuzun biriymiş bütün benzerleri gibi. Adam gülümsedi. Şüphesiz bu kadar tanışıklık yeter ama değil mi? Hadi biz de dostumuz Olive gibi ne siz sizsiniz ne de ben benim deyip bu bahsi kapayalım. Tamam mı? Üstelik aktrist olduğunuza göre sizin için böylesi daha da kolaydır. Şimdi söyleyin neler oynarsınız? Masum genç kızları mı, ihanete uğramış aşık kadınları mı? Yoksa aklı evvel hizmetçileri mi? Margaret Gauthier'i mi yoksa? Cinsano vermutuyla nasyonel yataklarını överim ben. Bir de Fransa'daki huzur ve sükunu. Tam bir rezalet görüyorsunuz ya. Bir keresinde sahneye çıkmıştım. Büyük bir roldü. Ama son anda fikir değiştirip başka birini aldılar benim yerime. Şöhret yani para meselesi biliyorsunuz. Bir rejisör arkadaşım vardır. Mareşal. Tanımazsınız sanırım. Çok kabiliyetli bir çocuktur. Hiçbir vakit gerçekleşmeyecek olan mizansenler hayal eder hep. Parası yok ki. Bir devrimci tiyatro kurdu ama artık onun da modası geçti şimdi. Harika bir mizansen düşünmüştü. Numanca için. Başrolde de ben oynayacaktım. Bütün bunlar bir rüyadan farksız. Boş verin. Ben gene suni incilerle en son ishal ilaçlarını övmeye devam edeceğim anlaşılan. Ya da bunlara benzer bir başka maskaralığı. Ama tatilin bitimine bu kadar az kalması çok yazık değil mi? Karşısındaki adamın ne iş yaptığını bile bilmediğini düşündü gene birdenbire. Nereliydi acaba? Makonlu mu? Ya da Parisli? Ürkekçe sordu. Siz de tatil için mi geldiniz? Evet, biraz ileride Juliana yolu üzerinde bir ev kiraladım. Ekim'e kadar burada kalacağım. Ailenizle herhalde. Gülmeye başlamıştı adam. Ben daima yalnızımdır dedi. Nedendir bilmem. Ben mi insanlardan kaçıyorum yoksa insanlar mı benden? Sizinle öyle olmadı ama. Ben de onu söyleyecektim. Ben de yalnız yaşıyorum. Tabii hayatımda. Yakınlarım olmadı değil. Ama yanlış söyledim. Yakınım olmadı aslında. Hiçbir şey değillerdi benim için. Birlikte yaşıyorduk o kadar. Benim dışımda bir şey. Bir rol oynar gibi hani. Hatta bazen de yediğiniz yemeğin garnitürü gibi bir şey. Önemli değil, anlıyorsunuz ya. Akşamla birlikte serinlik de basmıştı. Diş budak ağacı ürpermeye başlamıştı rüzgarın altında. Kurbağaların sesi geliyordu. Uzaklardan doğru bir sürünün çan sesleri yankılandı ve sustu Janet. Desire'nin yüzü çökmüştü birdenbire. İhtiyarlayıvermişti sanki. Sessiz sessiz köye döndüler. Ayrılmadan önce ertesi gün görüşüp görüşmeyeceklerini sordu Desire ve acı bir sesle ekledi. Okullar gibi ıhlamur ağaçlarının bölgesinde romantik randevular istemeye başladım ben de. Ihlamur değil, diş budak bu. Hem böyle konuşmayın, kederlenmeyin de. Yarın görüşürüz. Ertesi gün Desire onun gece kuşu gözlerini andıran gözleri ve kıvırcık saçları olduğunu ve Fransızcayı Paris'te küçük çocuklar gibi konuştuğunu öğrendi. Buna karşılık Janet de Desire'nin her şeyden nefret ettiğini, flörlü genç kızlarla soluğu kesilinceye kadar dans etmeye hazır ve bir aerodinamik araba sahibi olduğunu, Lafarge'ın şiirlerini sevdiğini ama nedendir anlayamamıştı, istatistiklerle uğraşıp durduğunu öğrendi. Ve birkaç gün sonra her ikisi de randevu saatlerini sabırsızlıkla beklemekte olduklarını, mağrur ve çocuksu tabiatlı insanlar olduklarını, gerçek duygularını itirafa hiçbir vakit yanaşmadıklarını itiraf ettiler. Bu onun için gelişi güzel bir maceradan, bir yaz aşkçığından başka bir şey değil diye düşünüyordu Janet. Desire ise yaşlı ve çirkin olduğum yetmezmiş gibi, üstelik bir de tüccarım diyordu kendi kendine. Eylül'ün ilk günleri çok sıcak geçmişti. Durmadan ellerini ovuşturmaktaydı köylüler. Salkımların ağırlığı bakar bakmaz belli oluyordu. Bağ bozumu başlayacaktı neredeyse ama Janet göremeyecekti bağ bozumunu. Mutluluğu bir hafta sonra sona eriyordu. Sonra bir önceki buluşmalarında Desire beceriksizce sarılmak istedi ona. Aşk meselesinde bir okul çocuğundan farksızdı evet. Kollarından sıyrıldı Janet ve yalvaran bir sesle "Yapmayın ne olur" dedi. Küçük bir çocuk gibi itaat etmişti Desire. Koridaki dar patikalardan birinde yürümekteydiler şimdi ve Janet, "Çilek varmış burada" diyordu. "Yapraklara bakın. Bana kızmadınız ya. Size karşı hiçbir his duymasam böyle davranmazdım. Ama artık genç bir kız olmaktan çıktım ben. Neden olduğunu bilmeden, düşünmeden, gelişi güzel teslim etmiştim kendimi bugüne kadar hep. Belki de çok yalnız olduğum içindi, kim bilir. Ya da hayır demesini beceremediğim için. Ama sizinle durum değişiyor." Hiç cevap vermedi Desire. Böyle davrandığı için bütün gece öfkelendi durdu Janet kendi kendine. Gene tepmişti mutluluğu işte. Bu adama karşı duyduğu ilginin gerçek bir sevgi olup olmadığından emin değildi aslında. Ve bazen ona öyle geliyordu ki Desire'nin sözleri kendi öz düşüncelerinin bir yankısı olduğu için onunla konuşmaktan bu derece zevk almaktadır. İkisi de bıkkındılar aslında ve yırtıcı oluyorlardı. Yırtıcı çünkü şefkatten mahrum. Bomboş duyuyorlardı yüreklerini. İki fıkara sözün kısası. Ne getirebilirlerdi birbirlerine? Ama şu anda onu seviyor duygusu vardı içinde Janet'in. Ve ormandaki o genç rahibe davranışından ötürü iyice öfkelendi kendi kendine. Sonra da Desire'ye öfkelendi. Hadi ben sakındım ama ona ne oluyor sanki? İnsan ısrar eder biraz. Ve en sonunda ertesi gün onu öpmeye karar vererek uyudu. Ertesi günkü randevuya Desire şehir kılığıyla geldi. Yüzünü kaygı bürümüştü. Janet'i dinlemiyordu bile. Bir saat sonra Paris'e dönüyorum. İnanmam diye haykırdı Janet. Desire tatlı bir sesle teşekkür ederim diye cevap verdi. Sonra da ona küçük bir mavi kağıt gösterdi. Telgraf almıştı. Beni çağırıyorlar dedi. Beklenmedik karışıklıklar var. Ve Janet çok iyi bildiği bir takım adları işitmeye başladı. Hitler, Heinlein, Chamberlain. Spiker konuşuyordu sanki. Savaş mı dediniz? İmkanı yok. Ben de tahmin etmiyorum. Ama barışı korumak gerekiyor. Her ne pahasına olursa olsun korumak. Buradaki insanların nasıl mutlu yaşadıklarını gördünüz işte. Bu mutluluğu kurtarmak gerekiyor. Boğuk bir sesle onayladı Janet. Haklısınız. Bir an sonra da şaşırdı. Ama siz, hiçbir şey anlamıyorum doğrusu. Şu ana kadar kim olduğunuzu bile bilmiyorum. Önce bir şarap tüccarı sanmıştım sizi. Ama şimdi bir milletvekili ya da bir bakan gibi konuştuğunuzu görünce... Desire eski neşesini buluverdi. Bakan falan değilim, merak etmeyin dedi. Allah saklasın. Ticaret yapıyorum. Daha doğrusu hani şu namussuzun biri olan Dezire vardı ya, işte oyum ben. Şimdi artık yüzümü bile görmek istemezsiniz herhalde. Afallamış bir halde bakıyordu Janet. Onu ilk olarak görüyor gibiydi. Bir milyoner. Lyonlu zenginlerin kurumunu hatırlamıştı birdenbire. Oysa Dezire burada köylülerle kadeh tokuşturmakta, herkes gibi giyinmekte ve bir aktrist parçasıyla günlerini geçirmekteydi. Ve bütün bu anlayamadığı şeyler Janet'in ona karşı olan zaafını artırmaktaydı. Ama ne yazık ki gidiyordu işte. Diş budak ağacının gölgesinde veda ettiler birbirlerine. Janet onu öpmek istedi ama vazgeçti sonradan. Başını çevirdi. Geceleyin sizi öpmeye karar vermiştim. Ama şimdi beni milyonlarınıza göz dikti sanırsınız korkusuyla cesaret edemiyorum. Yaşlar belirmişti Dezire'nin gözlerinde. Bu haline öfkelenerek mırıldandı. Hiç değişmedim gitti. Janet onu hızla öpüp uzaklaşmıştı. Bir tepeciğin üzerinden haykırdı. Telefon numaram Sufren 0826. Kaybolmadan önce de dönerek ekledi. Güle güle gidin. Paris'te görüşürüz, tamam mı? Hemen kendini toparlamış ve her günkü adam oluvermişti Dezire. Hafif alaycı tonuyla haykırdı. Tamam ama savaş olmaması şartıyla. Bölüm 9. Tessa her önüne gelene Fransa'nın güvenlikte olduğundan o kadar çok söz etmişti ki sonunda buna kendisi de inanmıştı. Yanında birisi savaş olmadığı takdirde diye söze başladığı vakit hiç çekinmeden savaş olmayacak diye kesiyordu adamın sözünü. Muhatapları bunun üzerine içleri rahatlamış olarak gülümsüyorlardı. Tessa'ydı bu ne de olsa. Bir şeyler biliyordu herhalde ki böyle konuşuyordu. Oysa Tessa'nın hiçbir şey bildiği yoktu. O da birçokları gibi savaş olacak mı, olmayacak mı diye tahminlere dalabilirdi ama yapmıyordu. Emindi o. Ve bu sakin emniyet duygusu açıklanması mümkün olmadığı nispette kesin ve sağlamdı. Sükunet içinde aperatiflerini yudumlayan insanların manzarasından, Polet'in gevezeliğinden, her zamanki parlamento dedikodularından ileri geliyor olmalıydı bu güven. Tessa'nın gözünde bu dünyada her şey anlaşılabilir ve meşru idi. Bunca iyi ayarlanmış bir hayatın istikrarını nasıl tehlikeye atabilirdi Sudetler? Ellerinden gelmezdi. Ama Eylül bastırdı. Berlin'den gelen telgraflar çok yakında bir şeyler olacağını haber veriyordu. İyimser cümleler insanların kaygısını yatıştırmaya yetmez olmuştu artık. Fırtına yaklaştığı sırada Tessa bir dostunun Lor kıyılarındaki çiftliğinde dinlenmeye hazırlanıyordu. Kimsenin basına inandığı yoktu. Basın çok az kavruyordu durumun vehametini. Çoğunluk gazetecilerin Mayıs'ta da böyle tatsız kehanetlerde bulunduklarını hatırlayarak her şey düzelir demekteydi. Plajlarda güneş banyoları, oltayla balık avları, yaz kayaklarıyla tatil devam ediyordu. Ve yazlıkların ılık atmosferi içinde gazete havadisleri soyut birer karakter kazanıyor gibiydi. Büyükelçi raporları banyo ve gezintileri bulandırmaktan uzak kalmıştı sözün kısası. Sorumluluktan korkardı Tessa. Bu lanetli günlerde iktidarı ele geçireceğim diye entrika yapmaya, gürültü koparmaya, ona buna dalkavukluk etmeye değer miydi yani? Geçmişi hatırladıkça içini çeker olmuştu. Zengin baldızını gık dedirtmeden boğazlamış zavallı bir katili savunmak ne kadar da kolaydı. Böyle düşünüyordu gerçi ama dünyaları verseler bırakmazdı koltuğunu. Ona derin bir sevinç veren bir yan vardı iktidarda. 10 yaş gençleşmiş gibiydi. Polet bile farkına varmış da söylemişti bunu. Sürekli hareket halindeydi, şevkle yaşıyordu Tessa. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki diyordu kendi kendine hep. Bugüne dek bir alay bakan geçip gelmiş, hepsi unutulmuştur. Ama benim adım torunlarımızın torunları tarafından da anılacak. Çünkü Fransa'yı ve barışı kurtarmış olacağım. Durum günden güne ağırlaşmaktaydı. Faaliyete geçip Almanlara haddini bildirmek gerekiyordu. Gel gör ki İngilizlerin kıpırdandığı bile yoktu. Ve Fransa ikiye bölünmüş bir haldeydi. Tessa'yı sıkıştırıp ikna etmeye, ardından sürüklemeye çalışıyordu Flandin ve üzgün bir sesle tekrarlıyordu. Barış artık bir pamuk ipliğine bağlıdır. Ve Tessa bütün kötülüğün Çeklerden geldiğine inanıyordu o vakit. Demeye kalmadan koca sakalıyla Fojer koşup geliyor ve Clemenceau'nun sözlerini zikretmeyi de unutmayarak Hürriyet'ten söz ediyor ve durmadan Fransa, Fransa diye haykırmaya koyuluyordu. Ürküyordu birdenbire Tessa ve ne öfkeleniyorsun kuzum diyordu. Çekleri yalnız bırakmayacağız, güven bana. Yakasını binbir güçlükle sıyırdıktan sonra da içini çekerek mırıldanıyordu. Dövüşeceğiz anlaşılan. Praha'dan gelen uzun bir telgraf getirmişlerdi. Südetler bugün yarın harekete geçecekler, Alman kıtaları da kardeşlerimizi koruyoruz diye sınırı aşacak. Beneş, Çekoslovakya'nın toprak bütünlüğünü garanti etmiş olan büyük devletlerin duruma el koymaları gerektiğinde ısrar ediyordu. Ve Tessa düşünüyordu. Fransa çatlayıp ikiye bölünmek üzereyken Çekleri nasıl kurtarabiliriz? En küçük bir müdahale olursa sağcılar memlekette isyan çıkarma tehdidini savuruyorlar. Daladier bir yandan rakısını yudumluyor, bir yandan da Fransız köylülerini mezbaneye göndermem diye haykırıyordu. Lebrun ağlamaktaydı. Dönüsinkiler ise grevcileri kışkırttıkları yetmezmiş gibi bildiri üstüne bildiri yayınlıyorlardı savaşı çağıran. Sonra gelin de bu işin en aşağılık bir katili savunmaktan çok daha güç olduğunu iddia etmeyin. Britol'ün bürosuna girdiğini görünce Tessa'nın canı sıkılmıştı. Gene tatsız bir konuşma diyerek burnunu sildi. Südetler belası yetmezmiş gibi bir de muhalefete şirin görünmek. Britol'ü popollamak gerekiyordu. Ama birdenbire Lucien'i ve çalınan belgeyi hatırladı ve bir kuzgun gagası gibi havaya dikildi sivri burnu. Yüksekten alarak konuştu. Öyle sanıyorum ki savaşacağız. Son derece sükunetle cevapladı Britol. Asla. Pekala biliyorsun sen de ki savaşın dışında kalmamız şarttır, kalacağız da. Memlekete bu yolda teminat vermelisin. Bu panik böyle devam ederse bütün ekonomik hayat alt üst olacak. Bugün borsada... Borsayı bırak şimdi. Südetlerin bu hafta harekete geçeceklerini öğrendim. Her şey önceden ayarlanmış. Almanlar da derhal sınırı aşıyor. Savaştan kaçınmak imkanı kalmadı artık. Seferberlik ilan ettiğiniz takdirde iç savaş kopacaktır. Fransa'nın yenilmesi mukadderdir çünkü. Hiç şüphe yok ki Almanya bizim tabii düşmanımız. Ama savaşabilmek için avantajlı durumda olmak gerek. Oysa Fransa bugün ikiye bölünmüş durumda. Bazıları Südetleri bırakmak gerektiği fikrindeler. Sezar'ın hakkı Sezar'a, Hitler'in hakkı Hitler'e verilmeli. Benim grubumun milletvekilleri aynen böyle düşünmekteler. Taviz verme politikasına karşı duranlar, söyle kim? Komünistler. Hak cephesi. Moskova hayranı Fojer. Çekleri ipledikleri bile yok hiçbirinin. Bütün istedikleri durumlarını kuvvetlendirmek. 100 Fransızdan 10 tanesi taviz verelim diyorsa ancak 5 tanesi Beneş'i tutalım diyor. Ötekilere gelince çoktan bıkıp usanmışlar bütün bu hikayeden. Komünistlerle işbirliğine mi kalkacaksın yoksa? Komünistler hep komünistler. Ben Çeklerden konuşuyorum, sen... Tamam, Moskova'nın müttefiki değil mi Çekler? Peki biz? Biz kimin müttefikiyiz? Praha ile anlaşmayı imzalayan Kaşin değil, Laval. Üstelik de dış politika meselelerinde parti mülazalarıyla davranamayız. Tanrıların katında yaşıyormuşuz gibi konuşuyorsun. Fransızların Barcelona anarşistleri için ölmek istemediklerini sen kendin söylemedin mi?